Üniversiteye hazırlık, tarih, konu anlatımlı, test uygulamalı. Yayıma hazırlayan Recep Çalışkan. Birinci kaset, birinci yüz. Altı nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Okuyan Nuran Akman. Tarih biliminin özellikleri. Bölüm 1. Tarih. Geçmişte yaşamış insan topluluklarının yaşantılarını, birbirleriyle olan ilişkilerini, savaş ve barışları yer-zaman göstererek, sebep-sonuç ilişkisi içinde belgelere dayandırarak, objektif, tarafsız bir biçimde inceleyen sosyal bilim dalına tarih denir. O halde, insan ve insan ilişkileri, belgeler, yer ve zaman, sebep-sonuç, objektiflik, tarihi oluşturan unsurlardır. Tarihi olayların özellikleri ve bir tarihçinin araştırma yaparken dikkat etmesi gereken unsurlar şunlardır. Olayların üzerinden belli bir zamanın geçmesi gerekir. Tarihi olaylarda sebep-sonuç ilişkisi kurulması gerekir. Olayların geçtiği yerde incelenmesi daha verimli sonuç alınmasını sağlar. Olaylar incelenirken değişik kaynaklara dayalı inceleme yapılması gerekir. Tarihi olayların deneyi ve tekrarı mümkün değildir. Olayda rolü olanların katkılarının doğru olarak değerlendirilmesi için olayların geçtiği dönemin koşulları içinde incelenmesi gerekir. Olayların objektif bir biçimde ortaya konulması gerekir. Tarih bilimi olayları izah ederken aşağıdaki yöntemleri takip eder. 1. Tasnif. Tarihi kaynaklardan elde edilen verileri sınıflandırmaya tasnif denir. 2. Tahlil. Eldeki mevcut malzemeyi kullanır hale getirmeye tahlil denir. 3. Tenkit. Bu malzemelerin doğru olup olmadığını tespit için yapılan değerlendirmeye tenkit denir. 4. Terkip. Elde edilen verilerden tarih metotlarını kullanarak yeni bir sonuç çıkarmaya terkip veya sentez denir. Tarihi aydınlatmaya yarayan kaynakları, belgeleri iki kısımda tasnif edebiliriz. 1. Yazısız, sözlü belgeler, tarihi hikayeler, destanlar, efsaneler, atasözleri, halk şiirleri ve benzeri. 2. Yazılı, görüntülü ve sesli belgeler, arşiv malzemeleri, müze malzemeleri ve kütüphane malzemeleridir. Bulunduğu devirden kalma tüm arkeolojik, etnolojik kalıntı ve buluntular, kitabeler ve yazışmalar, birinci elden kaynak, daha sonradan yazılan eserlerse ikinci elden kaynak olarak adlandırılır. Tarihi neden sınıflandırıyoruz? Tarihin ilgi alanı çok geniş olduğundan, tarihi araştırmaları ve tarih öğretimini kolaylaştırmak için tarihi, konuya, siyasi, ekonomik, toplumsal, zamana, çağ ve yüzyıllara, mekana, coğrafi konumlara göre üç kısma ayırıyoruz. Yazılış şekillerine göre tarih çeşitleri. Araştırmacı tarihi. Neden nasılcı? Olayları sebep-sonuç ilişkisi içerisinde inceler ve olayların geldiği noktayı belirler. Pragmatik veya öğretici tarih, faydacı. Toplumlarda kuvvetli bir tarih şuuru ve kültürü oluşturmak için yazılır. Sosyal tarih. Olayların toplumsal yönünü, kültür ve medeniyetleriyle gelişimlerini açıklayan tarih türüdür. Kronolojik tarih. Olayları arka arkaya tarihsel olarak sıralayan tarih çeşididir. Hitler'le birlikte başlamıştır. Hikayeci, nakilci tarih. Olayların yer ve zamanı belirtirken sebep-sonuç ilişkisinin yer almadığı tarih türüdür. Bu tarih türü Herodotos'la başlamıştır. Örnek: Herodotos'tan önce tarihi olayların oluşuna ilişkin bir takım listeler, kronoloji cetvelleri ve yıllıklar düzenlenmiş olduğu halde tarih biliminin öncüsü olarak Herodotos gösterilmektedir. Herodotos'un tarih biliminin öncüsü olarak kabul edilmesinde aşağıdakilerden en çok hangisinin etkili olduğu savunulabilir? A. Araştırarak ve yansız olmaya çalışarak yazması. B. Pek çok tarihi olayı bizzat yaşamış olması. C. Tarihi olayların kimler arasında ve ne zaman olduğunu belirtmesi. D. Tarihi olayları kronolojik sıraya göre vermesi. E. Olayların geçtiği yerleri gezip görmesi. 2000. Çözüm. Bir tarihi olayın yazımında yer, zaman, neden, sonuç ilişkisi önemlidir. Fakat bir olayın araştırarak ve yansız, objektif olarak yazılması en çok etkili olan faktördür. Doğru seçenek A. Tarihin yardımcı bilimleri, coğrafya, yer bilgisi. Tarihi olaylar belirli bir toprak parçası üzerinde meydana gelir. Bu nedenle bir konuyu aydınlatırken coğrafyadan yararlanırız. Coğrafya, tarihe yardımcı bilim dalları arasında en önemlilerinden sayılır. Arkeoloji. Kazı bilimi. Tarih öncesi, yazının bulunmasından önceki devirleri araştırmada bize en çok yardım eden bilim dalı arkeolojidir. Bir toplumun bıraktığı eserleri inceleyerek o toplum hakkında belirli bir bilgi edinmemizi sağlar. Kronoloji, takvim bilimi. Olayların meydana geldiği zaman belirleyerek tarihi olayları belirli dönem aralıklarında inceler. Bunun için takvim sistemleri geliştirilmiştir. Paleografya, yazı bilimi. Toplumların kullandıkları yazıları inceleyerek o toplumlar hakkında hüküm veren ve yorum yapan bir bilimdir. Çin tarihini öğrenmek isteyen birisini Çin yazısını, Sümer tarihini araştırmak isteyen birisi Sümer yazısını bilmelidir. Bunun için paleografyaya müracaat edilir. Paleografya biliminden tarih öncesi devirlerde yararlanamıyoruz. Yazının bulunmasından sonraki devirleri incelemede yararlanıyoruz. Tarihi devirleri incelemede bize en çok yardımcı olan bilim dalları arasında başta gelir. Antropoloji, ırk bilimi. İnsanların ve toplumların ırklarını araştıran ve tarihte kurulmuş devletlerin hangi ırka ve milletlere ait olduğunu ortaya çıkaran bilim dalıdır. Numizmatik, para bilimi. Geçmişteki insan topluluklarının kullandıkları paraları inceleyerek bu paraların kime ait olduğu, nerede basıldığı ve madeninin ne olduğunu inceler. Bunun sonucunda o para ile o devir hakkında bilgi verir. Mesela para altın madenindense o devir parlak bir devirdir diyebiliriz. Tarihte ilk parayı Lidyalılar bulmuştur. Etnoloji, halk kültür bilimi. İnsanların ve toplumların meydana getirdikleri kültürleri inceler. Tarihte kurulan devletlerin hangi kültürden ve hangi milletten olduklarını araştırır. Kültür etkileşimlerini de inceler. Epigrafya, kitabeler bilimi. Geçmişte yazılmış olan kitabeleri inceleyerek o kitabelerin okunmasında hangi uygarlığa ait olduğu konusunda tarihe yardımcı olur. Türk tarihinde ilk kitabeler 2. Göktürk Devleti'nden kalma Orhun kitabeleridir. Sosyoloji, toplum bilgisi. Toplumlar hakkında bilgi verir. Toplumların göçebe veya yerleşik oldukları, çiftçi veya tüccar oldukları, avcı veya ziraatçı oldukları hakkında tarihe yardım eder. Filoloji, dil bilimi. Milletlerin dilleri hakkında bilgi vererek dilleri ailelere böler. Ayrıca konuşulan dilleri de inceleyerek göç yollarını takip eder. Göçler hakkında tarihe yardımcı olur. Geçmiş dilleri de inceler ve diller arası akrabalığı araştırarak toplumlar hakkında hüküm verir. Arkeometri, arkeolojik kalıntıların tarihlenmesini sağlar. Onomastik, yer adlarının belirlenmesini sağlar. Karain, belbaşı ve benzeri. Sicilografi, mühürleri inceleyip kime ait olduğunu belirler. Heraldik, arma bilimidir, armaları inceler. Antroponomi, şahıs adları bilimidir. Bunlardan başka diplomatik, yazışmalar ve antlaşmalar, psikoloji, felsefe, folklor, kimya, karbon, 14 metodu ve benzeri tarihe yardımcı diğer bilim dallarıdır. Tarih çeşitleri. Kapsamına göre genel tarih, birden fazla devlet ve topluluğun ekonomik, siyasal ve sosyal gelişmelerini inceler. Özel tarih, sadece bir devlet ve topluluğun ekonomik, siyasal ve sosyal gelişmelerini inceler. Konusuna göre, siyasi tarih, devletler arası savaş, barış, anlaşma ve yazışmaları inceler. Uygarlık tarihi, toplum ve devletlerden kalan kültürel eserleri inceler. Takvim. Takvim, zamanı yıllara, aylara ve günlere ayırma metodudur. İnsanlar yazının bulunmasıyla birlikte zaman ölçüsü olarak çeşitli takvimler kullanmışlardır. Bugün yaygın olarak iki takvim kullanılmaktadır. Bunlar miladi takvim, ilk olarak Mısırlılar tarafından kullanılan bu takvime Romalılar son şeklini vermiştir. Hazreti İsa'nın doğumunu başlangıç yılı olarak kabul eder. Dünyanın güneş çevresinde bir kez dönüşünü bir yıl kabul eder. Güneş yılını 365 gün 6 saat esas alır. Türkiye'nin de içinde bulunduğu batılı devletler tarafından kullanılır. Hicri takvim, Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göçünü hicret başlangıç yılı olarak kabul eder, 622. Ayın dünya çevresindeki 12 kez dönüşünü bir yıl kabul eder, 354 gün. Hicri takvim, hicretten 17 yıl sonra Hazreti Ömer döneminde 639 yılında kullanılmaya başlanmıştır. İslam ülkeleri kullanır. Bu takvimlerin aralarındaki farklar şunlardır. Hicri takvim, miladi takvimden 622 yıl sonra kullanılmaya başlanmıştır. Miladi takvimin yıl günü sayısı, hicri takvimin yıl günü sayısından 11 gün fazladır. Bunun sonucu olarak hicri takvim 33 yılda bir artık yıl kazanır. Türklerin tarih boyunca kullandıkları takvimler. 1. 12 hayvanlı Türk takvimi. Türklerin İslamiyet'i kabulünden önce kullandıkları takvimdir. Bu takvim, güneş yıllarının birleştirilmesi esasına göre düzenlenmiştir. Her güneş yılı, at yılı, ayı yılı, sığır yılı gibi hayvan adlarıyla adlandırılmıştır. Buna göre her 12 yılda bir başa dönülmüştür. Bir güneş yılı 365 gün 5 saat kabul edilmiştir. 2. Hicri takvim. Türkler Müslümanlığı kabul ettikten sonra bu takvimi kullanmaya başlamışlardır. 3. Celali takvim. Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah adına düzenlenmiştir. Başlangıcı miladi 1079 tarihi olup güneş yılına göre düzenlenmiştir. Mali alanda kullanılmıştır. 4. Rumi takvim. Hicri takvimin miladi takvimden 11 gün eksik olmasından dolayı mali hesaplamalarda sıkıntı çeken Osmanlı Devleti 1676 yılında bu takvimi kabul etmiştir. Miladi ve Rumi takvim arasında 584 yıl fark vardır. Takvimler birbirlerine 584 rakamı ekleyerek çıkarılarak bulunur. Mali yılbaşı Mart ayıdır. Bu durum 1982 anayasası ile değişmiş ve mali yılbaşı 1 Ocağa alınmıştır. Miladi takvim. Sosyal alanda yapılan inkılaplarla ülkemizde 1 Ocak 1926'dan itibaren miladi takvim kullanılmaya başlanmıştır. Tarihte çağlar. İnsanlık tarihi, insanın yeryüzünde varoluşundan günümüze kadar geçen süreyi iki kısma ayırarak inceler. Tarih öncesi devirler yazısız, tarihi devirler yazılı. Prehistorik, tarih öncesi devirler. Taş devri, eski taş, paleolitik, orta taş, mezolitik, yeni taş, neolitik. Maden devri, bakır taş devri, kalkolitik, tunç devri, demir devri. Taş devri. Eski taş devrinin genel özellikleri, çağlar içinde en uzun süreli olanıdır. İnsanoğlunun bebeklik dönemi olarak nitelendirilir. Bu döneme ait bilgiler antropoloji aracılığıyla elde edilir. Bu dönemin özellikleri şunlardır. Taş doğadaki şekliyle silah olarak kullanılmıştır. Toplayıcılık ve avcılık genel geçim kaynağıdır. Havalar sıcak olduğundan insanlar gruplar halinde ve barınaklar dışında yaşamışlardır. Orta taş devrinin genel özellikleri. İnsanlar avcılık ve toplayıcılıkla geçiniyorlardı. Bu devirde insanlar ilk defa alet yapmaya başlamışlardır. Bu devirde ateş bulunmuştur. Yapılan araç gereçler çok ilkel ve yontulmuştur. Mağaralar sığınak yeri olmuş ve buraya resimler yapılmıştır. Yeni taş devrinin genel özellikleri. Yerleşik hayata geçilmiştir. Evler yapılmış, köyler oluşturulmaya başlanmıştır. Tarım hayatına başlanmıştır. Ekip biçme. Hayvanlar evcilleştirilmiştir. Ticaret hayatı başlamıştır. Topraktan kaplar yapılmıştır. Seramik sanatı. Maden devri. İnsanların maden kullanmayı öğrendikten sonra başlayan dönemdir. 3 bölüme ayrılır. Bakır taş, kalkolitik. Bakır işlenmesi kolay ve doğada bol bulunan bir madendir. Bu nedenle en çok bu madenden eşya yapılmıştır. Bu dönemin özellikleri şunlardır. Bu dönemde kullanılan silahlar cilalı taş devri silahlarıdır. Çünkü bakır yumuşak maden olduğundan silah için elverişli değildir. Bakır ev ve süs eşyalarının yapımında kullanılmıştır. Gelişmiş köyler oluşmaya başlamıştır. Tunç devri. Bakır ve kalayı eriterek tuncu yapmışlardır. Tunç bakırdan daha serttir. Madenden silah yapılmaya başlanmıştır. Tarım devrimi gerçekleşir. Tarım devriminin doğurduğu insanlar arası iletişimin gelişmesi sanayi devrimine kadar belirleyici olmuştur. Tarım devriminin başlamasının nedenleri. Sabanın yapılarak toprağın veriminin artırılması, tunçtan küreğin yapılarak bataklıkların kurutulması ve sulamanın gerçekleştirilmesi, bu iki buluş sonucu tarım üretimi önemli bir artış göstermiştir. Eski tunç devri Anadolu'nun tarih çağlarına geçiş dönemidir. İlk şehir devletleri ortaya çıkmıştır. Ticaret yaygınlaşmış ve deniz ticareti başlamıştır. Demir devri. Demirin kullanılmaya başlanması uygarlığın gelişmesini hızlandırmıştır. Çünkü demirin geniş bir kullanım alanı vardır. Hukuk kuralları oluşturulmuştur. Sümer, Mısır, Çin gibi büyük devletler kurulmuştur. Bu devir yazının bulunmasıyla sona erer. Anadolu bu devirleri aşağıdaki yerlerde yaşamıştır. Paleolitik dönem, eski taş, Antalya yakınlarında Belbaşı ve Karain mağaraları. Mezolitik dönem, orta taş, Ankara yakınlarında Macunçay, Antalya yakınlarında Beldibi, Samsun yakınlarında Tekkeköy ve Göller bölgesinde Baradis. Neolitik dönem, yeni taş, Gaziantep, Sakçagözü, Diyarbakır, Çayönü ve Konya'da Çatalhöyük. Çatalhöyük, insanlık tarihinin ilk şehir yerleşmesi olarak kabul edilmektedir. Kalkolitik devir. Burdur Hacılar'da bakırdan ev ve süs eşyaları, kadın figürleri, Çanakkale, Truva'da şehir kalıntıları, balıkçılık ve hayvancılıkla uğraştıklarını gösteren kalıntılar. Yozgat, Alişar'da Anadolu tarihini aydınlatacak yazılı tabletler. Çorum, Alacahöyük'te kral mezarları, süs eşyaları, taçlar ve demir hançerler ortaya çıkmıştır. Denizli, Beyce Sultan, Van, Tilki Tepe, örnek. Kazılarda ortaya çıkarılan eski yerleşim yerlerinin pek çoğunda yiyecek pişirme ve saklama kapları, giysiler, silahlar gibi eşyalara rastlanmaktadır. Bu durum aşağıdakilerden hangisine bir kanıt olabilir? A. Araç ve gereçlerin paylaşılmasına önem verildiğine. B. Topluluklar arasında ticaret yapıldığına. C. İnsan gereksinimlerinin birbirine benzediğine. D. Uygarlık düzeyinin toplumdan topluma değiştiğine. E. İnsanlar arasında barışın egemen olduğuna. 2001. Çözüm. Değişik yerleşim yerlerinde yapılan kazılarda kapların, giysilerin ve silahların bulunması insanların ihtiyaçlarının birbirine benzediğine bir kanıttır. Çünkü insanlar yemek, giyinmek ve kendilerini korumak için silahlar yapmak zorundadır. Doğru seçenek C. Tarihi devirler. Milattan önce 3200'ler yazının bulunması, ilk çağ 0 milat Hazreti İsa'nın doğumu. 375 kavimler göçü, orta çağ. 1453 İstanbul'un fethi. Yeni çağ 1789 Fransız İhtilali. Yakın çağ günümüze kadar. Bu devirler yazının bulunmasıyla başlar, 4 kısma ayrılır. Bunlar ilk çağ. Yazının Mezopotamya'da M.Ö. 3200'lerde kullanılmasıyla başlar. Hunların batıya yürüyüşü sonucunda başlayan kavimler göçü ile sona erer. 375. İlk çağın gelen özellikleri. Büyük imparatorluklar kurulmuştur. Pers, Roma, Hun gibi. Tarihi devirlerin en uzun olanıdır. Hristiyanlığın yayıldığı dönemdir. Roma sayesinde. Hukuk kuralları işlerlik kazanmıştır. Düzenli ordular ve ordu sistemleri geliştirilmiştir. Tarım ve denizciliğe önem veren medeniyetler gelişmişlerdir. En büyük imparatorluk Roma'dır. Bilim ve teknolojide birçok ilerleme kaydedilmiştir. Orta Çağ. Hunların Avrupa'ya gelmesiyle başlayan kavimler göçünün sonucunda başlar. Yaklaşık 1000 yıl sürer. 1453'te İstanbul'u alarak Bizans'a, Doğu Roma'ya son veren Fatih Sultan Mehmet, Orta Çağ'da son verir. Orta Çağ'ın genel özellikleri. Feodalite, bütün Avrupa'da yaygındır. Skolastik düşünce, Hristiyan Avrupa'sını büyük ölçüde etkiler. İlk kitle savaşları görülür, Haçlı Seferleri. Son tek tanrılı din olan İslam dini doğar. Kilise ve derebeyler bütün Avrupa'yı yönlendirir. Yüzyıl savaşları bu çağda meydana gelir. İslam dünyasından Avrupa birçok şey öğrenir. Birçok Türk devleti bu çağda kurulur. Yeni Çağ. 1453'te İstanbul'un alınmasından 1789 Fransız İhtilali'ne kadar geçen dönemdir. Bin yıldan beri devam eden Bizans devletine Fatih Sultan Mehmet son verecek ve yeni çağı açacaktır. Bu çağ 200 yıldan fazla devam ettikten sonra milliyetçilik fikrinin doğduğu Fransız İhtilali ile sona erer. Yeni çağın genel özellikleri. Sömürgeciliğin başlayıp yaygınlaştığı çağdır. Rönesans hareketleri bu çağda görülür. Bilim ve teknikte Avrupa'da büyük gelişmeler görülür. Batı Avrupa devletleri gelişir. Portekiz, İspanya, Fransa, İngiltere. Reform hareketleri bu dönemde görülür. Osmanlı Devleti dünyanın en güçlü devleti haline gelir. İslam dünyası coğrafi keşiflerden sonra ekonomik yönden zayıflamaya başlar. Feodalitenin yerini merkezi krallıklar alır. Serbest fikir ortamı ve laik düşünce bu dönemde görülmeye başlar. Yakın Çağ, Fransız İhtilali'nden günümüze kadar gelen dönemdir. Yakın Çağ'ın özellikleri. Milliyetçilik fikir akımı bütün dünyaya yayılır. İmparatorluklar yıkılmaya başlar. Osmanlı, Rusya, Avusturya, Macaristan, İngiltere ve daha sonra Amerika en önemli devlet haline gelir. Dünya savaşları meydana gelir. Avrupa'da sanayi inkılabı başlar. Bilim ve teknikte büyük ilerleme kaydedilir. Devletler bloklara ayrılır. Ekonomisini güçlendiren devletler önemli başarıların sahibi olur. Milli devletler kurulmaya başlar. Sosyal devlet anlayışı yaygınlaşır. Demokratik prensipler bu dönemde yaygınlaşır. Liberalizm, sosyalizm, komünizm, kapitalizm gibi sistemler bu çağda doğar. Çözümlü sorular, test 1. 1. Tarih geçmişte meydana gelen ve tekrarı mümkün olmayan olaylar bütünüdür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tarihi olayla ilgili bir özellik değildir? A. Olayın belgelerle açıklanması. B. Olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisinin olması. C. Olayın geçmişte meydana gelmiş olması. D. Olaylarla ilgili deney ve gözlem sonuçlarının değerlendirilmesi. E. Olayın geçtiği yer ve zamanın belirtilmesi. Çözümler test 1. Birinci soru. Tarihi olaylar tekrarlanmadığı için tarihi olaylarda gözlem ve deney metodu kullanılamaz. Doğru seçenek D. Soru 2. Tarihi olayların meydana gelmesinde rol sahibi olanların etkilerinin doğru olarak değerlendirilmesi için aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmesi gerekmez? A. Olayın geçtiği günün koşullarının bilinmesi. Olayın üzerinden kaç yıl geçtiğinin bilinmesi. C. Eleştirinin yapıldığı zamanın bilinmesi. D. Olayın neden-sonuç ilişkisi içinde incelenmesi. E. Olayın objektif bir şekilde değerlendirilmesi. Cevap: tarihi olaylarda olayın geçtiği günün koşullarının, olayın üzerinden kaç yıl geçtiğinin, olaylar arasında neden-sonuç ilişkisinin bilinmesi ve olayın objektif olarak değerlendirilebilmesi gerekir. Fakat eleştirinin yapıldığı zamanın bilinmesine gerek yoktur. Doğru seçenek C. Soru 3. Tarih, geçmişteki insan topluluklarının kültürlerini, medeniyetlerini, savaşlarını yer ve zaman göstererek neden-sonuç ilişkisi içerisinde belgelere dayanarak objektif şekilde inceleyen bilimdir. Yukarıdaki tanıma göre aşağıdakilerden hangisi tarih bilimi için geçerli değildir? A. Tarih geçmişteki olayları inceler. B. Tarihin konusu insandır. C. Olayın meydana geldiği yer ve zaman mutlaka belirtilmelidir. D. Olayların nedenleri ortaya konulurken belgelere dayandırılmalıdır. E. Tarihi olayların özellikleri tarihçinin kişiliğine bağlı olarak ortaya konulmalıdır. Cevap: tarih araştırmalarında tarihçi objektif olmalıdır. Tarihi olaylar araştırmayı yapan tarihçinin kişiliğine bağlı kalmamalıdır. Doğru seçenek E. Soru 4. Yontma taş döneminde havalar soğumuş, insanlar mağaralarda yaşamaya başlamışlardır. Avcılık ve toplayıcılıksa genel geçim kaynağıdır. Buna göre yontma taş dönemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. Geçimin avcılıkla sağlanması. B. Mağara duvarlarına resimler yapılması. C. Göçebe hayatın sürdürülmesi. D. Hayvan derilerinden yararlanılması. E. Bazı hayvanların evcilleştirilmesi. Cevap: geçimin avcılıkla sağlanması yontma taş, mağara duvarlarına resimler yapılması yontma taş, göçebe hayatın sürdürülmesi yontma taş, hayvan derilerinden yararlanılması yontma taş, bazı hayvanların evcilleştirilmesi cilalı taş. Doğru seçenek E. Soru 5. Tarih bilimi zamana, mekana ve konuya göre bölümlere ayrılmıştır. Böyle bir ayrımın yapılmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Büyük olayların çağlara başlangıç olduğunu göstermek. B. Tarih araştırmasını ve öğretimini kolaylaştırmak. C. Takvim bilgisinin öğrenilmesini sağlamak. D. Toplum hayatının dikkat çekici yönlerini ortaya koymak. E. İnsan coğrafya ilişkisini öğretmek. Cevap: tarihi olayları bir bütün olarak incelemek ve araştırmak zordur. Bu nedenle tarihi olayları daha kolay araştırmak için tarih bilimi zamana, mekana, konusuna göre sınıflandırılır. Doğru seçenek B. Soru 6. Tarihi çağların başlangıcı olarak alınan olaylar yazının icadı, kavimler göçü, İstanbul'un fethi ve Fransız ihtilalidir. Bu olayların hangi özellikleri çağ başlangıcı olarak kabul edilmelerinde etkili olmuştur? A. Avrupa toplumlarının etkisiyle ortaya çıkmaları. B. Sonuçları yönünden evrensel olmaları. C. Yazılı belgelere dayanmaları. D. Ekonomik karakterli olmaları. E. Tekrarı mümkün olmayan olaylar olmaları. Cevap: tarihi çağlar bütün toplumları ilgilendiren olaylara göre ayrılmıştır. Yani tarihin çağlara ayrılmasında evrensel nitelikli olması önemlidir. Doğru seçenek B. Soru 7. Tarih insanların geleceğe umutla bakmalarını sağlayan önemli bir unsurdur. Aşağıdakilerden hangisi tarih okumanın ve öğrenmenin faydalarından değildir? A. İnsanların muhakemelerini güçlendirir. B. İnsanlarda aile, vatan ve millet sevgisini güçlendirir. C. Milli birlik ve bütünlük duygusunu güçlendirir. D. Milletlere ve insanlara karşı düşmanca bir politika izlemeyi öğretir. E. Geçmişteki olaylardan ders alarak geleceğe ışık tutmamızı sağlar. Cevap: tarih eğitimi insanların daha ahlaklı, erdemli olmaları ve geleceğe umutla bakabilmeleri için geçmişi bilmelerini gerektirir. Düşmanlık tarih biliminin verdiği özelliklerden değildir. Doğru seçenek D. Soru 8. Tarih çağları birbirinden kesin sınırlarıyla ayırmak mümkün iken, tarih öncesi dönemleri birbirinden kesin sınırlarla ayırmak imkansızdır. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Tarih öncesindeki insanların farklı devirleri, farklı zamanlarda ve farklı yerlerde yaşamış olması. B. Tarih öncesi dönemde yerleşik hayata geç geçilmesi. C. Tarih öncesi dönemde önemli değişme ve gelişmelerin az olması. D. Tarih öncesi dönemlerin çok uzun olması. E. Tarih öncesi dönemlerde insanların tüketici olması. Cevap: tarihi çağlar tüm toplumları ilgilendiren siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmelerin evrensel sonuçları dikkate alınarak oluşturulmuştur. Tarih öncesi devirlerse yapılan araç ve gereçlere göre bölümlere ayrılmıştır. Tarihi çağlar ve evrensel nitelikli olaylardan oluşurken, tarih öncesi çağlar toplumdan topluma değişir. Doğru seçenek A. Soru 9. Tarih öncesi dönemlerin başlama ve bitiş zamanları bölgelere göre farklılık gösterir. Buna göre taş devirlerini farklı zamanlarda yaşayan bazı toplumların maden devirlerine birbirlerine yakın zamanlarda girmelerinde aşağıdakilerden hangisi en önemli etken olmuştur? A. Madeni araç ve gereçlerin kullanılışlığı. B. Maden işlemede duydukları ihtiyaç. C. Bütün toplumların aynı süreler içinde madeni işlemesinin keşfedilmesi. D. Madeni işlemesini bilen toplumlardan madeni tanımaları. E. Dünyanın her yerinde bol miktarda maden yataklarının bulunması. Cevap: tarih öncesi çağlar yapılan araç ve gereçlere göre belirlenmiştir ve her toplum bu çağları farklı zamanlarda yaşayabiliyordu. Ancak bazen etkileşim sonucunda bir toplum diğer topluma madeni ya da toprağı işlemeyi öğretebiliyordu. Dolayısıyla bu etkileşim sonucu diğer toplum anında çağ değiştirmiş oluyordu. Doğru seçenek D. Soru 10. Tarih boyunca oluşum nedenleri incelendiğinde savaşların 1. Daha zengin olma ve büyük topraklara sahip olma. 2. Bağımsızlık elde etme. 3. Coğrafi şartların zorlaması sonucu göç etme. 4. Kendi inanç ve yaşam tarzını yayma gibi sebeplerden kaynaklandığı görülür. Bu etkenlerin neden olduğu savaşlar için aşağıdaki sıralamalardan hangisi kronolojik olarak uygundur? A. 1, 2, 3, 4 B. 1, 3, 4, 2 C. 2, 3, 4, 1 D. 3, 4, 1, 2 E. 3, 4, 2, 1 Cevap: İnsanlar tarımla uğraşmaya başlayıp yerleşik hayata geçtikten sonra iklim değişikliği ya da kuraklık gibi sebeplerden göç etmişler. Bu da yeni geldikleri yerlerde savaşa sebep olmuştur. Sonra dinler ortaya çıkmıştır. Ham madde ihtiyacı ya da fakirlik sebebiyle yeni toprak arayışları başlamıştır. Sonunda sömürgeleşen toplumlar bağımsızlıklarını kazanmak için savaşmışlardır. Doğru seçenek D. Soru 11. Tarih hakkında bize bilgi veren, onu doğru anlayabilmemiz için tanıklık yapan her türlü malzemeye kaynak denir. Belge veya vesika diye adlandırılan bu kaynaklar, yazılı ve yazısız kaynaklardır. Aşağıdakilerden hangisi yazısız kaynaklardan değildir? A. Efsaneler, B. Menkıbeler, C. Menhirler, D. Fotoğraflar, E. Balballar. Cevap: Yazılar insanlara net bilgiler verdiği için tarih yazıyla başlar denmiştir. Çünkü yazısız belgeler üzerinde yorumlar yapılarak incelenebilmiştir. Bunların doğruluğu da tartışılabilir. Fotoğraflar da insanların net sonuçlara ulaştırdığı için yazılı belgelerden kabul edilir. Doğru seçenek D. Soru 12. Yontma taş devrinde insanlar taşları yontarak ilkel aletler yapmışlardır. Bu devirden kalan en eski eserler silah olarak kullanılan bir ucu sivriltilmiş taşlardır. Bunlarla hem kendilerini koruyorlar hem de avlanıyorlardı. Ayrıca çeşitli bitkileri toplayarak gıda ihtiyaçlarını gidermekteydiler. Yukarıdaki açıklamada yontma taş devrinde aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmiş olduğunu gösteren bir kanıt yoktur. A. Avcılık yaptıklarını, B. Toplayıcılık yaptıklarını, C. İlkel silahlar ürettiklerini, D. Kendilerini savunabildiklerini, E. Doğaya egemen olduklarını. Cevap: Doğaya egemen olma ondan bir takım ürünler alabilme ile mümkündür. Bu da ilk kez cilalı taş devrinde tarıma geçilerek yapılmıştır. Doğru seçenek E. Soru 13. Bir kazı yerinde toprağın en üstünden aşağıya doğru sırasıyla bakır ve taştan yapılmış av araçları ile topraktan yapılmış kaplar bulunmuştur. Bu bölgede farklı dönemleri yaşayan insanlar hakkında aşağıdakilerden hangisinin doğru olup olmadığı belli değildir. A. Ateşten yaralandıkları, B. Cilalı taş devrini yaşamış oldukları, C. Avcılıkta ileri gittikleri, D. Maden çağına girdikleri, E. Bakır devrinde bölgeyi terk ettikleri. Cevap: Öncülde verilen bilgilere göre bakırın işlenmesi hem ateşin kullanıldığını A, hem maden devrine geçildiğini D, toprak kapların olması cilalı taş devrinin yaşandığını B, av araçlarının bulunması avcılık yapıldığını gösterir C. Fakat öncülde insanların bu bölgeyi terk ettiğine dair bir bilgi yoktur. Doğru seçenek E. Soru 14. Bir devirden diğerine geçmek, bir sayfayı çevirmek, bir kitabı bitirmek değildir. Bir sonraki perdeye geçmektir. Görüşünü savunan bir araştırmacı, tarihi olayların hangi yönünü ortaya koymaktadır? A. Sürekliliğini, B. Olayların karanlık yönlerini, C. Vesikalara dayanma zorunluluğunu, D. Kültürel yönünü, E. Neden-sonuç ilişkisini. Cevap: Tarihi olaylar bir süreklilik içerisinde oluşur. Çünkü bir olayın sonucu başka bir olayın başlangıcını oluşturur. Doğru seçenek A. Soru 15. Mustafa Kemal, tarihi yapan akıl, mantık, muhakeme değil, belki bunlardan çok duygulardır diyerek tarihin hangi özelliği üzerinde durmuştur? A. Tarihi olayların manevi sebeplerinin olabileceğini, B. Tarihi olayların geçmişte meydana geldiğini, C. Tarihi olaylarda mantık ve muhakemenin ön planda olduğunu, D. Tarihi olayların günümüze ışık tuttuğunu, E. Tarihi olayların maddi sebeplerinin daha önemli olduğunu. Cevap: Tarihi olayların pek çok sebepleri vardır. Bunların en önemlileri arasında manevi sebepler gelir. Doğru seçenek A. Soru 16. Tarihi oluşumların bir defa olup bitmediğini, sürekli devam ettiğini, kendini yenilediğini ve olmaya devam ettiğini savunan bir tarihçi, olayların topluma hangi alanda katkıda bulunduğunu savunmaktadır. A. Eğitim ve kültür. B. Askerlik ve savaş. C. Değişim ve çağdaşlaşma. D. Dil ve edebiyat. E. Sanat ve zanaat. Cevap: Tarih düz bir çizgi gibi hareket etmiyor. Tarihte devamlı değişim vardır. Bu değişim de insanları daha ileriye götürmektedir. Doğru seçenek C. Soru 17. Eğer insanlar geride varlıklarının izlerini bırakmamış olsalardı, onların tarihlerini yazmaya başlayamazdık. Gerçek tarihin yazılabilmesi için bize insanların geçmişleri hakkında şahitler gerekmektedir. Bu şahitler genellikle yazılı vesikalardır. Ancak tarihçi belgeleri hisleriyle değil, aklıyla incelemelidir. Bu bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A. Tarih yalnızca yazılı vesikalar bırakan insanların tarihini inceler. B. Gerçek tarihin yazılabilmesi için yazılı vesikaların olması gerekmez. C. Gerçek tarihin yazılabilmesi için sözlü kaynaklar yeterli olur. D. Arkeolojik kazılarda bulunan kültürel eserler gerçek tarihin yazılmasında ana rol oynar. E. Gerçek tarihin yazılmasında tarihçinin yazılı kaynağı objektif olarak değerlendirmesi gerekir. Cevap: Tarih araştırmalarında belgeler çok önemlidir. Yazılı belgeler yazısız belgelere göre daha kesindir. Bu belgelerin objektif olarak değerlendirilmesi sonucu tarih yazılır. Doğru seçenek E. Soru 18. Paleografya, epigrafi, diplomasi. Tarihe yardımcı olan yukarıdaki bilimlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A. Tarih çağlarını aydınlatan bilimlerdir. B. Tarih öncesi devirleri aydınlatan bilimlerdir. C. Yazısız kaynakların araştırılması ve incelenmesinde kullanılmaktadır. D. Tarihe yardımcı olan tabii bilimlerdir. E. Tarihi olayların geçtiği yerin belirlenmesinde yardımcı olmaktadır. Cevap: Paleografya, epigrafi ve diplomasi yazılı kaynakları inceler. Tarih öncesi dönemlerde yazılı kaynak olmadığı için bu bilimler tarihi devirleri araştırır. Doğru seçenek A. Soru 19. Mustafa Kemal, tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan, yapana sadık kalmazsa değişmeyen, gerçek insanı şaşırtacak bir nitelik alır diyerek tarihçinin hangi özelliği üzerinde durmuştur? A. Olaylarda zaman bildirme. B. Olayları yazarken objektif olma. C. Olayları tek bir kaynaktan yazma. D. Olayları geçtiği zamanın şartlarına göre yazma. E. Olayları günümüz şartlarına bağlı olarak yazma. Cevap: Tarihçi tarihi olayları yazarken tarihi yapanlara sadık kalmalıdır. Yoksa tarihi olaylar yazana göre değişebilir. Doğru seçenek B. Soru 20. Mali amaçlı bir takvimdir. Hicri takvimin özellikleri alınarak yapılmıştır. Sadece Osmanlılar ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından kullanılmıştır. Yukarıda özellikleri verilen takvim aşağıdakilerden hangisidir? A. Miladi takvim. B. Hicri takvim. C. 12 hayvanlı Türk takvimi. D. Celali takvim. E. Rumi takvim. Cevap: Rumi takvim güneş yılı esasına dayanır. Fakat başlangıç olarak hicreti esas alır. Bu nedenle hicri takvime benzer. Osmanlı Devleti bu takvimi mali alanda kullanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti de belirli bir dönem mali alanda Rumi takvimi kullanmıştır. Doğru seçenek E. Soru 21. Alişar'da yapılan kazılarda kare planlı, kerpiç duvarlı, düz damlı evlere rastlanmıştır. Ayrıca bakırdan süs eşyaları, çivi yazıları, Asur tabletleri de bulunmuştur. Şehrin etrafının surlarla çevrili olduğu da görülmüştür. Bu bilgilere dayanılarak aşağıdakilerden hangisi ileri sürülemez? A. Mezopotamya ile ilişkiler kurulduğu. B. İnsanların görünüşlerine önem verdikleri. C. Diğer Anadolu şehirlerinden daha gelişmiş bir yapı tekniğine sahip oldukları. D. Şehri savunmak için tedbirler alındığı. E. Tarih öncesi ve tarihi döneme ait kalıntılar bulunduğu. Cevap: öncülde verilen bilgilere göre Mezopotamya ile ilişkiler kurulduğu Asurlar, insanların görünümlerine önem verdikleri süs eşyaları, şehri savunmak için surlar yaptıkları, tarih öncesi ve tarihi dönemlere ait süs eşyaları ve yazılı tabletler, kalıntılar bulunduğu sonuçlarına ulaşılabilir. Ancak diğer Anadolu şehirlerinden daha gelişmiş bir yapı tekniğine ulaştıklarına dair bir bilgi yoktur. Doğru seçenek C. Soru 22. Kanuni Sultan Süleyman'ın tahta geçiş töreninde bulunan bir kişi bunu anlatan bir kitap yazmıştır. Bu kitaptaki bilgileri tarihçiler başka bölgelerdeki bilgilerle karşılaştırarak tarihi bilgi haline getirmiş, daha sonra kullanmışlardır. Kanuni döneminde yaşayan yazarın kitabına güvenilmemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. O günden bugüne dilin gelişmesi ve değişmesi. B. Kelimelerin bir kısmının kullanılamaz duruma düşmesi. C. O günden bugüne teknolojinin gelişmesi. D. O gün şartları ile günümüz şartlarının değişik olması. E. Yazarın kendi his ve düşüncelerini de kitaba katmış olabileceği düşüncesi. Cevap: öncülde Kanuni'nin tahta geçiş töreninde o kişinin gördüklerini yazması, hem kendi düşüncelerini hem de Kanuni'nin etkisinde kalarak objektif bir tarihçilik yapılamayacağı sonucuna ulaşmamızı sağlar. Çünkü ne olayın üzerinden zaman geçmiştir, ne de olay üzerinde etkisi bulunan insanlar ortadan kalkmıştır. Dolayısıyla objektiflik sağlanamamıştır. Doğru seçenek E.
Bölüm 2. İlk Çağ Medeniyetleri. Okuyan Sinan Milli. Mezopotamya Medeniyeti. Mezopotamya iki nehir arası demektir. Fırat ve Dicle. Mezopotamya dünyada görülen ilk düzenli uygarlıktır. Bu uygarlık M.Ö. 4500 yıllarında bugünkü Irak, Suriye ve Anadolu'nun güneydoğusunda görülmüştür. Mezopotamya'da hüküm süren medeniyetler şunlardır. Sümerler. M.Ö. 4000'li yıllardan M.Ö. 2000'li yıllara kadar sürmüştür. Sümerlerin Orta Asya'dan geldikleri tahmin edilmektedir. Sümerler Mezopotamya'nın ilk medeniyetidir. Başlıca özellikleri ise ilk yazıyı, çivi yazısını bulmuşlar. Böylece tarihi dönemler başlamıştır. Şehir devletleri şeklinde yaşayan Sümerler bu kültürün de başlatıcısı olmuşlardır. Astronomiye önem veren Sümerler, ay yılı esaslı takvimi kullanmış, bir yılı 12 aya, bir haftayı 7 güne bölmüşlerdir. Lagash kralı Urgakina, dünyanın ilk yazılı kanunlarını hazırlamıştır. Bu özelliklerinden dolayı Sümerler, dünyanın ilk hukuk devleti sayılır. Çok tanrılı dine inanan Sümerler, Ziggurat adı verilen çok atlı tapınaklar inşa etmişlerdir. Tarımla uğraştıklarından dolayı bentler, sulama kanalları ve bataklık kurutmada ilerlemişlerdir. Tufan, Yaratılış ve Gılgamış destanları Sümerlere aittir. Babiller. Sami ırkından olan Babiller, Mezopotamya'nın ikinci önemli medeniyetidir. Babil kralı Hammurabi, Sümer kanunlarını geliştirerek dünyanın ilk anayasasını hazırlamıştır. Babil kanunları, Sümerlerin kanunlarına göre daha ağırdır ve kısas esasına dayanırdı. Babiller merkezi yönetimle idare edilmiş olup Babillerin güçlü bir devlet teşkilatları vardı. Babillerin asma bahçeleri ve Babil Kulesi en önemli eserleridir. Akatlar. Akatların düzenli ve daimi orduları vardı. Bu nedenle giriştikleri mücadeleler sonunda geniş bir alanda büyük bir imparatorluk kurdular. Akatlardan günümüze kalan en önemli eser Zafer Anıtı'dır. Asurlular. Ninova merkez olarak kurulan Asurlular, Mezopotamya'nın diğer medeniyetlerinden farklı olarak tarımın yanında ticaretle de uğraşmışlardır. Ticarette ilerleyen Asurlar, geniş bir coğrafyada büyük bir kara ticaret koloniciliği yapmışlardır. Ticari ilişkiler sonucu Anadolu'ya gelen Asurlular, burada tarihi devirlerin başlamasına neden olmuşlardır. Dünyanın ilk kütüphanesi Ninova'da Asurlular tarafından kurulmuştur. Elamlar. Mezopotamya'daki diğer medeniyetlerden farklı olarak geri kalmış bir medeniyettir. Tarımla uğraşmışlardır. Mezopotamya daha sonraları Persler, Roma ve İskender İmparatorluğu'nun hakimiyetine gelecektir. Orta Çağ'da ise Sasani ve Bizans'ın eline geçmiştir. Hazreti Ömer zamanından itibaren de Müslümanların eline geçmiştir. Mısır Medeniyeti. Afrika'nın kuzeydoğusunda Nil Nehri'nin suladığı bölgede kurulan medeniyettir. Mısır'da birçok sülale var iken bunları Kral Menes M.Ö. 3200'lerde birleştirmiştir. Uzun bir dönemden sonra Mısır'daki sülalelere M.Ö. 525 yılında Persler son vermiştir. Bu bölgeye daha sonra Büyük İskender M.Ö. 332 ve Roma hakim olmuştur. Roma'nın Doğu Roma Bizans elinden burayı Müslümanlar Hazreti Ömer devrinde fethetmişlerdir. Özellikleri: İlk resim yazısını hieroglif kullanmışlardır. İlk meydan savaşını ve yazılı anlaşmayı Kadeş Barışı yapmışlardır. Öldükten sonra hayatın devam ettiği inancı, mumya ve piramit yapımını, dolayısıyla da tıp, eczacılık, geometri ve mimariyi geliştirmiştir. Güneş takvimini tarihte ilk defa Mısırlılar bulmuştur. Ekonominin temeli tarım ve hayvancılığa dayanırdı. Firavunluk sistemiyle yönetilmiştir. Dünyaca ünlü piramitler Mısırlılardan kalmadır. Diğer medeniyetlere birçok konuda öncülük etmişlerdir. Firavun adı verilen tanrı krallar tarafından idare edilmişlerdir. Anadolu medeniyetleri. Anadolu, tarih öncesi, yazıdan önce dönemlerde de insanların yaşadığı bölgelerden biridir. Anadolu'da tarihi devirler, Asurlu tüccarların Anadolu'ya yazıyı getirmeleriyle başlar. Anadolu'daki ilk çağda kurulan medeniyetler şunlardır: Hititler, Frigler, Lidyalılar, İyonlar, Urartular. Ayrıca ilk çağda merkezleri değişik yerler olup Anadolu'ya hakim olan bazı devletler de vardır. Bunlar Persler, Kimmerler, Büyük İskender İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu. Bizanslıların elinden burayı alarak Türk yurdu haline getiren devlet de Selçuklulardır. Şimdi ilk çağdaki Anadolu medeniyetlerini ve özelliklerini kısaca görelim. 1. Kaset, 1. Yüzün Sonu.